Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Yeni bir Çınaraltı programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, milattan çok asırlar önce yaşamış olan İskitler, komşuları olan Perslere bir kuş, bir fare, bir kurbağa ve 5 tane de ok göndermişlerdi. Bu varlıklar 30 kelimenin söyleyebileceklerini anlatmak için kullanılmıştı. Yazı ve kalemin kullanılmadığı bir devirde İskitler için. Diyorlardı ki İskitler komşuları olan Perslere. İskitler değerli dinleyiciler, tarihte Proto Türkler, Türklerin kurduğu bir imparatorluk. Saka ismi de veriliyor bunlara. Sakalar çok eski çağlarda yaşamış, yani Hunlardan falan önce yaşamış bir imparatorluk. Kafkasya, Türkistan, İran ve Avrupa'nın doğusuna hakim olmuş, büyük bir imparatorluk kurmuş. Hakikaten bir imparatorluk, çünkü tebası içinde her milletten insan var. Fakat yönetici kadro Türklerin elinde. Bunların komşuları olan Perslerle mücadeleleri çok meşhurdur. Ve Firdevsi'nin, meşhur İranlı şair Firdevsi'nin şehnamesi buna dairdir. Ve İskitlerin en meşhur kumandanı ise Alpertunga'dır. Alpertunga destanı da eski Türklerin mühim destanlarından birisidir. Bu İskit devleti yıkılmış, topraklarında çeşitli devletler kurulmuştur. İskit Türkleri ise dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlardır. Bir kısmı Sibirya'da kalmış, Yakut Türkleri, bir kısmı bugünkü Taciklerin ataları olmuştur. Bir kısmı Kafkasya'da Çerkezlerin bir boyu olan Ibıh Çigitlerin dedeleri olmuştur. Bir kısmı Hindistan'a gitmiştir. Meşhur Buda'nın ailesi olan Çakyamuni bu ailedendir. Bir kısmı ise Romanya Macaristan hududunda eskilerin Temeşvar dediği, eski bir Osmanlı şehri olan Temeşvar Banat havalisinde yaşayan Sekellerdir. İşte bu İskitler değerli dinleyiciler uzun yıllar Perslerle, İranlılarla harp yaptılar. Onlara bir kuş, bir fare, bir kurbağa, 5 tane de ok göndermişler. Bir kuş gibi uçmayı, bir fare gibi toprağın altında saklanmayı, bir kurbağa gibi bataklıkta sıçramayı bilmiyorsanız bizimle savaşmaya sakın ola kalkışmayın. Topraklarımıza ayak bastığınız anda oklarımızın şiddeti sizleri yok edecektir demek istiyorlar. Tabii İskitler yazıyı bilmiyorlar mıydı? Yazı kullanmıyorlar mıydı? Bunu doğrusunu çok iyi bilmiyoruz. Yani göçebe bir imparatorluk, sözlü kültür üzerine kurulu, yazı kullanmamış olabilirler. Ama şu da bir gerçek ki yazıyı da kullansa bilhassa göçebe topluluklarında nesnelerin çok şey ifade ettiğini biliyoruz. Her neyse, yazı insanlık tarihi kadar eski değerli dinleyiciler. İslam kaynaklarına göre ilk yazıyı bulan ve kullanan Hazreti Adem'dir. Ya dolayısıyla kalemi de o kullanmıştır. O zamandan beri değerli dinleyiciler Bu peygamberlerin kültürlerinin devam ettiği bölgelerde yazı ve kalem her zaman var olmuştur. Ancak dünyanın öyle bölgeleri olmuştur ki bu peygamberlerin kurmuş oldukları medeniyetlerden uzak kalmışlardır. İşte bu eski peygamberlerin kurmuş olduğu medeniyetlerden uzak kalan toplumlar giderek vahşileşmiş, iptidai primitif bir hayat yaşamışlardır. Ve bunların tekrar medeniyet seviyesine gelmesi uzun yıllar alacaktır. Bazıları ise hiç gelemeyeceklerdir. Peygamberlerin geldiği medeniyet havzalarına yakın yaşayan Romalılar gibi, Yunanlılar gibi toplumlar ise üstün birer medeniyet kurmuşlardır. Kaldı ki peygamberlerin medeniyetlerine varis olanlar ise çok daha büyük bir medeniyet, parlak bir medeniyet kurmuşlardır. İşte değerli dinleyiciler, medeniyetin, kültürün, ilmin, tarihin kaynağı yazı ve kalemdir. Günümüzde bilim adamları tarihi yazının bulunuşu olan M.Ö. 4. bin yılla başlatıyor ve yazının kaşifi olarak Sümerleri gösteriyor. Doğru, tarihi bilgilere göre böyle ama şurası da bir gerçektir ki insanlık tarihi çok daha eskidir ve insanlar yaratıldıkları zamandan bu zamana gayrimedeni yaşamamışlardır. Kimi zaman çok medeni, kimi zaman çok iptidai yaşamışlardır. Yani hep Avrupalıların bugün inandığı gibi doğrudan yükselen bir çizgi göstermemiştir insanlık tarihi. Kimi zaman parlak medeniyetler, kimi zaman çöküntüler. Her kemalin bir zevali vardır diye izah ediyor ecdadımız bu hadiseyi. İşte insanlık tarihinde de çok parlak medeniyetler bir anda yok olmuş gitmiş ve onlardan günümüze eser dahi kalmamış. İşte günümüzdeki bilim adamları, adından da anlaşılacağı gibi bilim tecrübeye dayanır, müşahedeye dayanır. Tecrübe ve müşahedelerine bakarak yazının 4000 yıllık, milattan önce 4000 yıllık bir geçmişinden bahsediyorlar. Yazı insanlık tarihi kadar eski. Binlerce, yüz binlerce yıldır bu dünya üzerinde var olan insan elbette ki yazıyı ve kalemi kullanmış. Ha, bilinen yenidir. İşaret parmağımıza baktığımızda değerli dinleyiciler, şöyle toprağa ya da kuma bu parmakla bir işaret çizmek yazının bir başlangıcıdır. Yazı için illa kağıda ve kaleme ihtiyaç yoktur. Parmak, hele işaret parmağı, çok güzel bir yazıdır. Yazının bulunduğu tarih olan M.Ö. 4000 yılı öncesinden de parmağın olduğu, kumun olduğu ve insanların kum üzerinde en azından bazı işaretlerle meramını anlattığını kabul etmek lazımdır. Ancak parmakların yerini alan kalemin yazıyla birleşmesi günümüz tarihçilerine göre Sümerlerin düzgün tabletler üzerine yazmak için çivi ve keskin objeleri kullanmasına rastlıyor. Parmaktan ve çividen sonrası kamış fırçalar, şimşir levhalar, metal levhalar, fil dişi kalemler, kuş tüyü kalemler, mürekkepli kalem, kurşun kalem, tükenmez kalem, daktilo, klavye vesaire olarak günümüze kadar intikal etmektedir. Evet, modern tarihçilere göre her şey Mezopotamya'da başlar. Doğru. En parlak medeniyetler hep Mezopotamya'dan ortaya çıkmıştır. Sümerler ve Akatların paylaştığı bu topraklarda, ki Sümerler güneyinde, Akatlar kuzeyinde yaşıyorlar, yaklaşık 6000 yıl önce ilk piktogramlar çizilmeye başlanmıştır. Piktogram, resim yazılar demektir. Yazının en eskisi hieroglif yazı kabul ediliyor. Bulunan ilk tabletlerdeki piktogramlar daha çok ziraat kayıtları için tutulan muhasebe hesaplarıydı değerli dinleyiciler. Bakın, muhasebe, ekonomi insanlık tarihi kadar eski. Bu işaretler yumuşak kil tabletlere sivri uçlu kamış kalemlerle çiziliyordu değerli dinleyiciler. İşte kalemin atası sayılan bu sivri uçlu kamışlar taze kil üzerinde yuvarlak şekiller çizemiyor. Aksine daha köşeli ve düz, yani çivi biçimli kalıp çizgiler çekmeye yarıyordu. Bu yüzden yazı çivi yazısı olarak adlandırılmıştır. Kamış kalem de çivi olarak akılda kalmıştır. Piktogramlar milattan evvel 3000'li yıllarda daha hat çizgisel işaretlere dönüşmüştür. Bu arada Mısır'dan Çin'e birçok bölgede farklı yazı sistemleri ve yazı aletleri doğmuştur. Eski Mısırlara göre yazıyı yaratan Tanrı'dır. Onu insanlara bağışlamıştır. Ve hieroglif tanrıların yazısı, Tanrı'nın yazıları, Tanrı'nın yazısı manasına gelir. Mısırlılar çok tanrılı bir dine mensuptu değerli dinleyiciler. Ki tarihte en yüksek medeniyeti kurmuş olan ülkelerden biridir Mısır. Ancak bu çok tanrıcılığında aslında bir tek tanrıcılık vardır. Çünkü Mısır tanrılarından bir tanesi en üstündür. Yeri göğü yaratan, bütün insanları yaratan, bütün her şeyi hayat veren, diğer tanrıları da kontrol altında tutan bir tanrı vardır. Görüyoruz ki bir peygamber tebliğinden uzak kaldıkça insanlar inançlarda her zaman doğruyu bulamıyorlar. Mısırlıların da inançlarında tek tanrıcılık vardır. Ancak fetişizm, efendim totemizm, animizm ve çok tanrıcılık bunu etkilemiştir. Hiyeroglif de Tanrı'nın yazısı manasına geliyor. İşte bu eski bilgi. Hiyeroglif daha çizgisel ve geometrik olan çivi yazısından farklıdır. Daha poetiktir, şiirseldir ve hayranlık verici bir üslubu vardır. Bu üslupla çizilen resimlerden oluşur hiyeroglif. Resim yazısıdır. Bu yazı Nil deltasında bol yetişen bir bitki türü, papirüs üzerine yazılırdı. Bu yüzden yazıcı kullanma maksadına uygun olarak ucu yontulmuş veya düzleştirilmiş bir kamışla çalışırdı. Mısırlıların kullandıkları mürekkep, istozu ve su karışımına bir tür yapıştırıcının eklemesiyle elde ediliyordu. Demek ki mürekkebe istozuyla su karıştırılıyor ve bir de yapıştırıcı sabitlemek için katılıyor. Bundan mürekkep elde ediliyordu. Evet, Mısırlılar mürekkep kullanmışlar ama aslında ilk mürekkep bundan daha önce, milattan evvel 2697 tarihinde Çinli filozof Tian Lichou tarafından bulunduğu söyleniyor. Filozof Tian, is, gaz yağı, misk ve eşek derisinden elde edilen bir tür yapışkan maddeyle imal etmiş bu mürekkebi. Bu mürekkep ilk başta hiyerogliflerin siyaha boyanmasında kullanılıyordu. Sonraları hem kağıdın hem de mürekkepli kalemlerin keşfedilmesine temin etti. Romalılar kamış kalemi daha da geliştirdiler, inkişaf ettirdiler. Tüp şeklinde bambu veya sazlardan yapmaya başladılar. Tüpün bir ucu kesiliyor, içi mürekkeple dolduruluyordu. Milattan sonra 4. asırda, 400'lü yıllarda bulunan yeni bir mürekkep formülü vardır ki bu asırlarca kullanılmıştır. Buna göre değerli dinleyiciler, mürekkebe demir tozu, meşe palamudu tozu ve reçine gibi maddeler katılıyordu. İşte asırlar boyunca kullanılan tüy kalemlerde bu formülden 3 asır sonra, yani 700'lü yıllarda geliştirilmiştir. En değerli olanları bu tüy kalemlerin ilkbaharda canlı kuşlardan alınan sol kanadın dışındaki ilk 5 tüyden yapılırdı değerli dinleyiciler. Kanattaki tüyler dışa doğru eğimli olduğundan bilhassa sağ elle yazanlar için en uygun açıyı temin ediyordu. Zor bulunduğu için kuğu kuşunun tüyü daha kıymetliydi. Daha çok bulunan kartal, baykuş, şahin, hindi ve horoz tüyleri de uzun zaman kullanılan kalemlerdendi. Ne ki bu kalemler kuştan koparılır koparılmaz kullanılamazdı. Hazırlanması için en az bir haftaya ihtiyaç vardı. Tüy kalemlerin menfi yönü ise kağıda mürekkep damlatmamak için çok dikkat ve tecrübe gerektirmeleriydi. İşte bu zorluk bugün kullandığımız kalemlerin keşfedilmesini mecbur kılmıştır. Thank you. Değerli dinleyiciler, Aix-la-Chapelle şehrinden hakim Johan Jansen, çok böbürlenmeyelim ama yazmak için yeni bir alet bulduğumu zannediyorum demişti. Evet, bu alçak gönüllü sözlerin sahibi hakim Aix-la-Chapelle'li Johan Jansen. Aynı yıllarda Boston Mekanik çelik kalemi kastederek şehrimizde çok iyi tanınan muhterem vatandaş Peregrine Williams'ın bu kalemi bulmuştur diyor. 1808 tarihli bir Alman gazetesi çelik kalem buluşunu Königsbergli Prusyalı bir öğretmene mal ediyor. İddialar şunu gösterir ki değerli dinleyiciler, mürekkepli çelik kalemler 18. asrın sonlarına doğru dünyanın çeşitli yerlerinde bulunmuştur. Aklın yolu bir. Alonzo Townsend Cross'un 1878 yılında geliştirdiği ve patentini aldığı stilografik kalem ise günümüzün tükenmez kalemlerinin öncüsü sayılıyor. Cross yine 1846 yılında mekanizması bugün bile kullanılan ilk mekanik aksamlı kurşun kalemi de geliştirmişti. Değerli dinleyiciler, kas tüyünün 1000 yıldan fazla kullanılmasının sebebi onun vasıflarına eşdeğer bir madde bulunamamasından geliyordu. Kağıdı yırtmayacak kadar yumuşak ve esnek tek maden altındı ve bu çok pahalıya geliyordu. Elle yapılan çelik kalemler çok sert olduğu için istenilen netice elde edilemiyordu. Sanayi inkılabıyla inkişaf eden mekanik metotlar ucuz ve vasıflı çelik kalemlerin üretimini de beraberinde getirdi. Ne var ki 1884 yılında Lewis Edson Waterman o güne kadar yapılan kalemlerden daha iyi bir kalem tasarladı. Bu dolma kalemin ucunda bir hava deliği ve 3 küçük kanal yer alıyordu. Böylece mürekkep kağıda damlamıyor ve kalemin ucuna kadar daha kolay gelebiliyordu. Bugün de bir dolma kalemde geliştirildiği yıllardaki gibi 4 ana bölüm bulunuyor. Kağıtla temas eden uç, uca mürekkep temin eden altındaki mekanizma, kalemi tutmamıza yarayan birleştirici silindir ve silindirin içindeki mürekkep haznesi. Bu hazneye mürekkep doldurmak için 20. asrın ilk çeyreğinde hususi basınç sistemleri kullanıldı. 1950'lere gelindiğinde ise bugün kullandığımız değiştirilebilir kartuşlar geliştirildi. Ne var ki 1950'li yıllarda dolma kalemin pabucu çoktan dama atılmıştı. Değerli dinleyiciler, 19. asır sonlarında dolma kalemle aynı tarihlerde geliştirilen tükenmez kalem ne gereği var denilerek seri üretimine geçilmeyen bir denemeden ibaretti. Laszlo Józef Biro adlı Macar gazeteci 1938 yılında bugün de kullandığımız tükenmez kalemlerdeki sistemi geliştirdiğinde ise sadece kendi zorluklarını aşmak istiyordu. Gazeteci olan Biro, baskıda kullanılan mürekkebin gazete sayfalarında hemen kuruduğunu fark etti. Bu mürekkebi dolma kalemde de denemek istedi ama olmadı. Diğerlerinden daha yoğun olan bu mürekkep dolma kalemin ucuna akmıyordu. Bu yüzden dolma kalemin ucundaki mekanizmayı, düzeneyi değiştirerek buraya bir bilye yerleştirdi. Bilye her turda aldığı az miktardaki mürekkebi düzgünce kağıda geçiriyordu. 20. asrın ortalarında inkişaf eden uçak endüstrisi de tükenmez kalemin dünya çapında kullanılmasının yolunu açtı. Şöyle ki uçaklar 2 kilometrenin üzerine çıktıklarında hava basıncı azalıyordu. Dolma kalemin içindeki mürekkep atmosferik basınçta doldurulduğu için daha düşük basınçta kendiliğinden aktığı için hem yazıları hem de giysileri berbat ediyordu. İkinci Cihan Harbi'nde hava kuvvetlerinde yoğun olarak kullanılan bilye uçlu bu kalem, zamanla günlük hayatımızın en mühim aleti haline geldi. Yani birçok kalemde pilot ibaresini görmenizin sebebi sadece kalemi uçurmasından değil, kalem neyi mi uçurur? Kelimeleri, düşünceleri, duyguları, yani sizi. Evet değerli dinleyiciler, kalemin hikayesi kısaca böyle. Kalem bugünümüzde yerini daktilolara, arkasından bilgisayar klavyelerine ve daha inkişaf ettiği bazı tekniklere bıraktı. Ve çok kimse artık kalem kullanmaz hale geldi. Fakat şurası bir hakikattir ki yazı insanların fikirlerinin, efendim hislerinin ifade edildiği şeylerdir. İnsanlarda his ve fikir olduğu müddetçe yazı olacaktır. Yazı olduğu müddetçe de mutlaka yazı yazmaya yarayan aletler olacaktır. Ne kadar kompütürler, daktilolar inkişaf ederse etsin, yazı yazmak biraz da fiziki bir hadisedir değerli dinleyiciler. İnsan eline kalem alıp bir şeyler yazdığı zaman fikirlerini ve duygularını daha iyi aksettirdiğini hissediyor. Ve bir nevi vücudu da tatmin oluyor. Vücut bundan keyif alıyor. Onun için günümüzde bile fikir sahipleri için kalem ifadesi kullanılıyor. Yani ne kadar da kalemi kırıldı, efendim kalem bitti, kalemi elime aldım gibi ifadeler, tabirler dilimize yerleşmiş. Ne kadar insanlar daktilo veya bilgisayar klavyesiyle yazsa da kalemin en azından lisanımızda ve zihnimizdeki tasavvurlarımızdaki saltanatı uzun müddet devam edeceğe benziyor. Ne olursa olsun kalem her zaman insanlık tarihi boyunca var olmuş ve bundan sonra da az veya çok mutlaka varlığını devam ettirecek, fiziki olarak veya manevi olarak. Thank you.
gönül vermem, aşka inanmam. Yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Böyle bir arzuya meyledip kanmam. Böyle bir arzuya meyledip kanmam. Unut sevme beni, beni beni, bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Unut sevme beni, beni beni, bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Nasıl olsa sonu gelmeyecek mi? Her güzel şey gibi bitmeyecek mi? Nasıl olsa sonu gelmeyecek mi? Her güzel şey gibi bitmeyecek mi? Bırakıp da bizi gitmeyecek mi? Bırakıp da bizi gitmeyecek mi? Unut sevme beni, beni beni, bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Unut sevme beni, beni beni, bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Gözyaşı dolu. Gözyaşı dolu.
Değerli dinleyiciler, eskiler her gelen gün geçen günleri aratır derler. Doğru, asırlar, yıllar geçtikçe insanlar eskiye dürüstlüğün, doğruluğun, şefkatin ve insan sevgisinin kaybedildiğini düşünüyorlar ve nerede o eski günler terennümü yapılıyor. Günümüzde belediye raporlarına göre İstanbul'da 9700 dilenci var. 10.000 deyin siz buna. Halbuki İstanbul bir zamanlar dilencinin pek nadir göründüğü bir şehir idi. Bir taraftan insanların vakarının üstünlüğü, bir taraftan memleketin boydan boya bir hayrat ve hasenat sahası haline getirilmiş olması sebebiyle Osmanlılar da dilenciye pek rastlanmazdı. Bu birçok yabancı seyyahın da dikkatini çekmiştir. 1750'li yıllarda Osmanlı Devleti'ni karış karış gezen avukat Guye'nin bir kitabı var. Orada zekat ve sadakadan uzun uzun bahsediyor, dikkatini çekmiş. Ve Müslümanların azamet ve gurur göstermediklerini ilave ediyor. Bunu verirken hayır kurumlarına da değiniyor. Seyahatnamesinde kimi Müslümanlar hapishaneleri ziyaret eder, borç için yatan mahpusları kurtarır. Kimisi ihtiyaçlarını ifşa etmekten utanan fakirlere dağıtılmak üzere cami imamlarına para bırakır. Kimisi ölmüşlerinin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunmak üzere vakıf tesis eder. Kimisi cenazeyi yıkayıp defnettikten sonra mezarının üstünde fukaraya yiyecek dağıtır. Ve bu suretle sağları ölüleri Kur'an-ı Kerim okuyarak ahiret işkenceleriyle kabir azabının dehşetinden kurtarmaya davet eder. Kimisi Allah'a ibadet için camiler yaptırır. Kimisi gençlerin dini ve dünyevi ilimleri tahsil etmesi için medreseler. Kimisi yolcularla hastalar ve deliler için hanlar yaptırır. Hastaneler yaptırır, tımarhaneler yaptırır. Ve bunların her türlü ihtiyaç maddelerinin bol bol tevziğini temin eder. Bu şefkat yurtlarından, hangi dinden ve hangi milletten olursa olsun herkes hüsnü kabul görür. Hastalar dikkatle, itinayla tedavi edilir. Fakirler bile birbirine fi sebilillah yardım ederler. İşte bu yüzden Osmanlılar da dilencilere pek sık rastlanmaz diyor Guye. Bu iki ciltlik seyahatnamesinin bir başka sayfasında da Guye, sadaka ve zekatın dini bütün Müslümanların nazarında en ulvi bir fazilet olduğuna işaret ediyor. Osmanlı halkının samimi ve sade bir iyilikle hayır işlerken azamet ve gurur göstermediklerine işaret ediyor. Osmanlılar sadakalarını öteki dünyada kavuşacakları birer alacak sayarlar diyor. İslam dininde değerli dinleyiciler, dilencilik pek hoş görülmez. Hele sağlam ve çalışacak durumda olanları dilenmesi hiç uygun karşılanmazdı. İslam dini dilencilik karşısındaki tavrını çok açık koymuştur. Bir gün sahabelerden birini dilendiğini gören Hazreti Peygamber onu yanına çağırıyor. Ona evinde para edecek neyi varsa getirip sattırıyor. O parayla da ip ve balta satın almasını ve Medine dışındaki kuru hurma ağaçlarını kesip pazarda satarak ailesinin geçimini sağlamasını buyuruyor. Böylece Hazreti Peygamber insan için en makbul kazancın alın teriyle elde edilen kazanç olduğunu vurguluyor. Ve de dünyalık malı olan bir kimsenin, bir günlük yiyeceği olan bir kimsenin dilenmesini hoş görmüyor. Osmanlı cemiyeti de fakirlere iş veya aş bulmanın yolunu bir şekilde çözmüştü değerli dinleyiciler. İlhamını İslam ahlakından alan imaretler, aşevleri, darü ziyafeler, bimarhaneler ve hala varlığını günümüze dek sürdüren yardım maksatlı vakıflarla bu sosyal dengeyi kurmayı muvaffak olmuşlardır. Zaten zekat ve sadaka müesseseleri işliyor. Bu sayede cami avluları ve mahalle köşelerini mesken tutan dilencilerden cemiyet temizlenmiştir. Onlar da bir insan için en haysiyet şikes işlerden birisi olan dilencilikten, saillikten eski tabirle kurtulmuştu. Osmanlı içtimai yapısına hayran bir başka seyyah da Aubrey de la Motrey'dir. Onun da Voyage en Europe adında bir eseri var. Avrupa'da seyahatler, orada benzer satırlar var. Hayrat ve hasenat yalnız Kur'an-ı Kerim ile Türk imamları tarafından iyice telkin ve teşvik edilmiş olmakla kalmayıp halk tarafından da o kadar sadakatli ve öyle bir el birliğiyle tatbik edilir ki bütün Türkiye'de ve Kırım'da dilenciliğin veyahut dilenciliği meslek iddiaz etmiş fukaranın ne olduğu bile malum değildir diyor. Tabii bu hayrat ve hasenat ruhu Osmanlı cemiyetinin dinamiklerindendir değerli dinleyiciler ve babadan oğula geçer. Çünkü aileler evlatlarını hodbin, egoist, bencil yetiştirmez. Daha küçük yaşlarından itibaren hayır işlerine alıştırır. Osmanlı İmparatorluğu'nda uzun yıllar kalan Dosson vardır. İsveç sefareti katibidir. Fransız asıllıdır. Moradija Dosson. 4 ciltlik bir eseri var. Tableau General de l'Ottoman Empire diye Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki genel bir tablo çiziyor. Çok kıymetli bir eserdir. Fransızca yazılmış ve 18. asırda. Orada ailelerin çocuklarına örnek olup daha çok küçük yaşlarda onları hayır işlerine alıştırdıklarını yazıyor. İşte bu sebeple değerli dinleyiciler, Osmanlı toplumunda daha genç yaştan itibaren insanlar gönüllü hizmetlere koşuyor. İşte bu çocuk yuvalarında yaşanan vahşetler, şunlar bunlar Osmanlı toplumunda mevzu bahis değil. İşte insanlar hayır hasenat yapmaya böyle çocukluklarından gönüllü olarak alıştırılsa bu problemlerin önüne geçilir, suistimallerin önüne geçilir. İşte inkişaf etmiş memleketlerde, Avrupa'da bilhassa bu gibi şeyler özendirilmektedir ve insanları Osmanlı toplumunda ki örnek esas alınmak suretiyle gönüllü olarak bu gibi hayır işlerinde kullanmaya çalışıyorlar. İnsanlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de hizmet ederek, insanlara iyilik yaparak tatmin oluyorlar. İngiliz Thornton'un da bir eseri var. 1812 yılında neşretmişti. Osmanlı Devleti hakkında 2 ciltlik bir eserdir. Orada da Osmanlıların yardımseverliğinden bahsediyor sayfalarca. Bilhassa şu satırları dikkat çeker. Fukaraya sadaka vermek ve yabancılara kapısı açık olmak şart milletlerinin en alışık oldukları faziletlerdendir. Zenginlerle büyüklerin sofraları ilk peygamberler devrinde olduğu gibi edebiyle gelen herkese en tabii bir sadelikle açıktır. Aşağı tabakalara mensup olanlar evin ağalarına mahsus sofralara alınır ve artan yemekler de kapıdaki fakirlere ve muhtaçlara dağıtılır diyor. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.